Ayrım 2. 1. Bölüm. Sultan 2. Mehmet'in babası 2. Murat Han Osmanlı tahtında. Yıldırım Bayezid Han'ın torunu Çelebi Mehmet Han'ın mahdunu ve 2. Mehmet Han'ın babası 2. Murat Han Osmanlı tahtına geçtiğinde henüz 18 yaşlarında yağız bir delikanlıydı. 2. Murat'ın dedesi Yıldırım Bayezid'in damadı olan Büyük Şeyh Emir Buhari'den kılıç kuşandıktan sonra resmen padişah sıfatıyla devlet idaresine el koyduğunda Yeniçeriler yeni ve genç padişahlarına sadakatlerini muhteşem bir resmi geçit ile simgeleyip sonuna kadar itaat edeceklerini resmen belirtmişlerdi. 2. Murat Han merhum babasının naaşına son saygı vazifesini ifa ettikten sonra 8 gün matem tuttu ve bilahare tahta çıkışını ilan ile Karaman ve Menteşe beyleriyle Macar kralı Sigismond'a İmparator Emanuel'e elçiler gönderip babası zamanındaki antlaşmaların yenilenmesini istemekle devlet idaresine ilk adımını atmış oldu. Yeni padişahın isteğine Karaman Bey'i olumlu cevap verip barış anlaşmasını tazeledi. Macar kralı Sigismond ise 5 senelik bir mütareke anlaşmasına imzasını bastı. Ancak Bizanslılar pek iyi niyetli değillerdi ve 2. Murat Han'dan evvel davranıp kendi elçilerini Bursa'ya göndermişlerdi ki Paleolog, Lachines ve Teologos adlarındaki elçiler merhum padişahın vasiyetnamesindeki hükmün yerine getirilmesini talep etmekteydiler. Vasiyetnameye göre merhum padişahın halefi olan Sultan 2. Murat, kardeşlerinden ikisini imparatora teslim etmek mecburiyetindeydi. Aksi takdirde merhum Bayezid Han'ın mahdunu Veliaht Şehzade Mustafa taht iddiasında bulunmak üzere azat edilecekti. Bunu Bizans elçilerden dinleyen Vezir Bayezid Paşa hiddetini hiç belli etmeden elçilere şu cevabı verdi. Müslüman evladının Müslüman olmayanlar nezdinde terbiyesi peygamber şeriatına uygun olmadığını, efendisinin imparatora lütfen bu vasilikten vazgeçerek kendisiyle iyi münasebetlerde bulunmasını rica etmekte olduğu cevabını verdi. Siyasi görüş ve tatbiki vasat olduğundan hasım veya hasımlarının kuvvet ve kişilik seviyelerini sıhhatli ölçebilmekten yoksun kalan Bizans imparatoru Emanuel Paleologos böylesine kesin bir cevapla karşılaşacağını hiç mi hiç ummadığından ve ne yaman bir hasmı menfi açıdan harekete geçirebileceğinden habersiz ki bütün bunlar her cahil gibi eksik görüşünden kaynaklanan kibirliliği yüzünden basiretsizleşmesinden doğmaktaydı. Daha büyük bir yanlışı uygulamaya koyup Demetrius Lascaris Leontarios'u külyen silahlandırılmış 10 kadırgadan müteşekkil bir filyoyu derhal Libne adasına gönderdi ve Demetrios'a şu emri vermişti. Veliaht Mustafa ve onun kardeşi kumandan Cüneyd'i derakap azat ederek Avrupa yakasına nakledilmelerini sağlayın. Böylece Türkleri birbirine kırdırabileceğini hesaplayan entrikacı İmparator Emanuel, ayrıca Veliaht Mustafa'ya yardım elini uzattığı için muvaffak olduğunda kendisinden talep edeceği bir takım istekler listesini öne sürdü ki yenilir yutulur cinsinden değildi. Ne var ki kendisine meşru veliaht kabul eden Mustafa için bütün bunlar önemsiz ayrıntılardı. Ve kendisini alakadar eden tek unsur bir an evvel Osmanlı tahtını ele geçirebilmekti ve de daha sonra bütün bunları hal yoluna bağlayabilirdi. Halbuki imparatorun istekleri sıradan ayrıntılar sayılamazdı ve bilhassa kesinlikle reddedilmesi icap eden gayet tehlikeli, yani ilerisi için gerçekten baş ağrıtabilecek isteklerden müteşekkildi. Evet, Bizans imparatoru şehzadeye bir taht verecekti, lakin karşılığında da Osmanlı tahtının kalbini alacaktı ve böylece Osmanlıların sonunu getirebilmeyi tasarlamaktaydı. İstekler listesinde en önemli olanları ise özetle şuydu. Gelibolu, Konstantiniyye'nin kuzeyinde Boğdan sınırına kadar Karadeniz kıyısındaki bütün memleketler ile güneyinde Erisos ve Aynaros'a kadar olan kasabaların hemen hepsi. Evet, İmparator Emanuel böylesine cüretkar bir istekle bulunmuş ve Veliaht Mustafa'ya isteklerini anlaşma ve anlaşmaya bastığı imzası ve yeminiyle her açıdan güvenli kıldırdıktan sonra meskûr isteklerini böylesine kolay kabul ettirebilmesine kendisi de şaşmıştı. Zira icabında pazarlığa dahi razı olabilecekken böylesine kolay bir şekilde işi sonuca bağlayabilmişti. Taht mücadelesine girişmeyi kabul eden Şehzade Mustafa'ya gelince, kendisini tahtın meşru varizi görebilecek derecede basiretsizleşip, sonu meçhul bir maceraya atılmaya göze alan bu şehzade kendince değerlendirme yapıp şöyle düşünmekteydi. Ben padişah olduktan sonra anlaşmayı hiçe sayar reddederim. Gerçi bu doğruydu ve yapabilirdi. Ve lakin Bizans imparatorunun elinde böylesine değerli bir vesikanın bulunması dahi Türkler açısından büyük çapta risk taşıyabilirdi. Zira antlaşma tahtın varisi sayılmasa da nihayeti bir Türk şehzadesiydi ve entrikacılığı devlet mesleği olarak değerlendirilen Bizans devleti elinde herhangi bir şekilde değerlendirilebilirdi. Çünkü vesika vesikadır. Hele bir devlet prensine ait olan daha da değerlidir. Ve de fırsat zuhur edince siyasi manada değerlendirilebilir. Lakin tarihsiz şehzadenin taht hırsı basiretini öylesine bağlamıştı ki, değil bu gibi mahzurlu anlaşmaları burnunun ucunu dahi görebilecek durumda değildi. Taht kavgasında ihanetler zinciri. Tarih boyunca devletlerin kader çizgisine başlıca faktör olan ikbal hırsı ve ihanetler zinciri, nice ülkenin devletiyle birlikte tarihin tozlu sayfalarına göçmesinde birinci derecede rol oynamıştır. Nitekim 1123 yıl 18 gün Doğu Roma İmparatorluğu Bizans'la aynı entrikal ihanetlerin kurbanı olarak yoklara karışıp gitmiştir. Antlaşmanın akdedilmesinden sonra imparatorun emriyle Demetrius Lascaris, veliaht şehzade ile kaderdaşı Cüneyt, ki şehzade Mustafa'ya biat etmesine rağmen pek güvenilir bir kimse olmadığı ileriki sayfalarda açıklıkla görülecektir. Yani Sultan II. Mahmut Han'ın 1808-1839 nasıl bir halet efendisi olmuş ise şehzade Mustafa'nın da bir Cüneyt'i vardı. Cüneyt'ten ayrı daha ne kadar Şehzade Mustafa taraftarı var ise, içlerinde şehzadenin talihine ortak olmak isteyenleri de külliyen kadırgalara bindirilip Gelibolu surları kıyısına çıkardı. Mevzu bahis belde ve çevresindeki memleketlerin ahalisinin büyük bir kısmı Şehzade Mustafa'yı Osmanlı tahtının meşru varisi kabul ederek ona biat ettiler. Ancak kale muhafızı askerler 2. Murat Han'a bağlı kalıp kaleyi teslim etmemişlerdi. Demetrius'u Gelibolu sahilinde bırakıp süratle Heksamyon adı ile bilinen Aynaroz geçidine doğru ilerleyen Şehzade Mustafa, hiç zaman kaybetmeden vaziyetini güçlendirip rakibi 2. Murat Han ile savaşabilecek kuvvete erişebilme gayretine düştü. Nitekim şansının da yardımıyla kısa zamanda hayli büyük bir orduya sahip olabildi. Bu başarısındaki başlıca faktör 2. Murad'ın hayli genç oluşundan halk üzerinde güven sağlayaması ve Şehzade Mustafa'nın tam zıttı güven sağlayabilen bir görünüme sahip oluşuydu. Bu başarısı ona diğer şehirlerin kapılarının da açılmasını ve kendisinin hükümdar olarak benimsenmesini sağlamış ve böylece birçok yeri zapt edebilmişti. Bu vaziyet 2. Murat Han'ın aleyhinde gelişmelere yol açmış ve iki başlı kartal misali Osmanlı mülkünün ikiye bölünmesi tehlikesi meydana getirmişti. Yani binlerce kandaş kanı oluk gibi akabilecek ve onca emek boşa giderek Osmanlı hakimiyeti henüz başlardayken tarihin tozlu sayfalarına göçüp gidebilecekti. Evet, bu derece müthiş bir tehlike peydahlanmıştı ve bunun farkında olan imparator sevincinden ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Kötü haber çabuk ulaşır misali vaziyetin gayet vahim olduğu haberi Bursa'ya ulaşınca 2. Murat Han'ın vezirlerinden ikisi, ki bunların padişahın yanında önemli derecede nüfuzları vardı, menfi gelişmelerden istifade ederek kendilerine ezeli rakip gördükleri ve gücünden çekindikleri vezir Bayezid Paşa'yı bir şekilde ortadan kaldırabilmenin zamanı geldiğine kanaat getirip derhal harekete geçtiler. Bu iki entrikacı ve de makam budalası vezir İbrahim Paşa ile Ayvaz Paşa'ydı. Vezir Bayezid Paşa'ya karşı olan husumetleri ise onun mevkiine haset etmelerinden doğmaktaydı. Yani sadece ve sadece ikbal hırsı ve bu hırs yüzünden ne yaman trajedilerle ve ne büyük devletler son bulmuştur. Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle harekete geçen iki kafadar entrikacı 2. Murat Han'ı efsunlayarak bize başkaldıran ahaliyi ancak Bayezid Paşa sakinleştirebilir. Dolayısıyla Rumeli'ye gönderilmesi münasiptir neviinden sözle, isabetli yorumlarla talepte bulunmuşlar ve ne acıdır ki istekleri yerine gelmiş, Bayezid Paşa bu vazife ile görevlendirilmişti. Padişahın henüz tecrübesiz ve tahta geçer geçmez böylesi müşküllerle karşılaşmasından dolayı hayli tedirgin durumda oluşu bu efendilerin pek işine yaramıştı. Bayezid Paşa ise yılların verdiği tecrübe ile ne yaman bir entrika çevrildiğini fark etmiş, Timurtaş'ın 3 tuğlu paşa tayin olunan 3 mahdunu Oruç Bey, Umur Bey ve Ali Bey ile birlikte kararı bozdurabilmek için ellerinden geleni yapmış. Ancak tüm gayret ve çabaları boşa gitmişti. Zira entrikacı paşalar Divan-ı Hümayun'da çoğunluğun oylarını sağlayabildiklerinden Bayezid Paşa alınan karara itaate mecbur kalmıştı. Bayezid Paşa hareket etmeden vasiyetnamesini hazırlayıp padişahına sunmuş, şayet vefat ederse vasiyetnamesindeki hükümlerin yerine getirilmesine nezaret etmelerini dilemişti. Vasiyetname hükümlerine göre padişahın en sadık ve en güvenilir kulu olan Timurtaş'ın büyük mahdununa serveti teslim edilecekti ki meskûr servet 50 bin akçe civarıydı. Daha sonra helallaşıp az bir kuvvetle gemilere binen Vezir Bayezid Paşa, muharebe açısından zayıf olan gemilerini Bizans'ın kadırgaları ile karşılaşabilme ihtimalini dikkate alarak gayet temkinli şekilde ve gizlilik içinde Rumeli'ne doğru rota çizdirdi. Ve selametle karaya çıktıktan sonra derakap Edirne'ye yönelirken yolda rastladığı bütün başıbozukları toplayarak takriben 30 bin kişiden müteşekkil bir kuvvet meydana getirdi. Ve Rumelili başıbozukların ekseriyet teşkil ettikleri mezkür kuvvet ile Edirne beldesinin yakın bir mesafesinde ve bataklık bir ovada ordugahını kurdu. Diğer taraftan Şehzade Mustafa Siroz'da Vardar Yenicesi'nde Evranuszadelerin, Orhan Bey'in, Kumluoğlu'nun ve devletin diğer büyük tabilerinin ihanetleri neticesi büyük bir ordu elde etmiş olarak Bayezid Paşa'nın kuvvetleri üzerine yürüdü ve henüz kurulmuş olup Türklere ait büyükçe bir kasabadan geçerek Bayezid'in ordugahının karşısındaki vadide durdu. İki ordu savaş düzeninde karşı karşıya geldiklerinde ise Şehzade Mustafa umulmadık bir cüretle Bayezid Paşa'nın askerlerinden müteşekkil olan düşman saflarına yaklaşıp gür bir sesle "Bre evlatlarım, biz ki Osmanlı tahtının asıl varisiyiz. İrademiz odur ki tiz bize itaat edesiyiz." Bu vaziyet üzerine bir an büyük bir sessizlik olmuş ve daha sonra şehzadenin cesur davranışı ve alımlı görünümüne hayran kalan bütün ordu derhal asi şehzadenin saflarına geçmiş ve böylece ihanete uğrayan vezir Bayezid Paşa biraderi Hamza ile birlikte esir alınarak zincirlere vurulup kendisini meşru padişah kabul eden Şehzade Mustafa'nın huzuruna çıkarıldı. Sadece talihinin cilveleriyle bir takım muvaffakiyetler elde eden Şehzade Mustafa, mağrur bir eda ile esirlerini süzdükten sonra her ikisini de müşaviri Cüneyd'e teslim etti. Aslında hiyaneti kendisine adeta meslek edinmiş olan bu hain ise, Bayezid Paşa ile biraderinin kendisine teslim edilmesine, mükafatların en büyük kabul etmiş ve sevincinden kabına sığamamaktaydı. Onu bu derece sevindiren asıl sebep ise Cüneyd'in damadı Arnavut Adulu'nun Bayezid Paşa'nın emriyle hadım edilmiş olmasıydı ki şu an dilediği şekilde intikamını alabilecekti. Şehzade Mustafa'nın müşaviri Cüneyd böyle düşünmekteydi ve de düşüncesini anında gerçekleştirip 2. Murat'ın mert ve sadık veziri Bayezid Paşa'nın boynunu vurdurup kendince intikamını almış olmaktaydı ki bu neticeden sevinen yalnız kendisi olmayıp başkaları da vardı. Zira hatırlanacağı gibi şehit Bayezid Paşa'yı bu akibede süreklemiş bulunan Vezir İbrahim Paşa ile Vezir Ayvaz Paşa da vardı ve gerçekten sevinmekteydiler. Bu trajik vakadan sonra iğrenç icraatı ile gururlanan Cüneyt sevincinin tezahürü olarak şehit Bayezid Paşa'nın biraderi Hamza'yı azat etti ki bu cömertliği ona ileride pek yaman bir akibete duçar bırakacaktı. Asi Şehzade Mustafa'nın başarıdan başarıya koşması ve onun zaferlerini en abartılı şekilde yayanların tesirinde kalan Gelibolu Kalesi muhafızları her şeyin bittiği inancıyla silahlarını terk ederek Demetrius Leontarios'a teslim olmuşlardı. Bu vaziyeti en âlâ şekilde değerlendirmek isteyen Demetrius ise ele geçirdiği kaleye asker ve cephane yerleştirebilme hazırlıklarına girişmişti. Ancak hiç beklenmedik bir anda adeta yerden biter gibi meydana çıkan Şehzade Mustafa mağrur ve kendisinden son derece emin şekilde "Benim yaptığım savaş ve kazandığım zafer İmparator Emanuel'in menfaati için değildir. Biz İslam şiirlerini yeniden zapt etmeye niyet ettik. Hazreti Peygamber şefaat buyururlar ise bu niyetimizi yerine getirebilmek andımızdır. Bununla beraber bizi senin efendine bağlayan anlaşmaya riayet edeceğim. Efendim bizim yeminimize güvenebilir. Askerlerine gelince bizim artık onlara ihtiyacımız yoktur. Geri dönmekle serbestsiniz," dedi. Demetrius İmparatoru'nu Şehzade Murat'ı azat ederek onunla anlaşma yaptıktan sonra yardım elini uzatmasına karşılık şehzadeden beklediklerinin boşa gitmesini görmeye mecbur kalmasının ezikliği içinde deniz tarihi ile Konstantiniyye'ye döndü. Dipnot: Bizans'ın muhteşem tarihinin geçmişinden güç alıp gururlanan son dönemlerin hemen her Bizans imparator ve çevresi, hemen her yabancı kavmi hiçe sayıp onları hor görme alışkanlığı içinde zamanla bakar kör olup tamamen basiretsizleşmiş ve bu sebeple de koca imparatorluk yoklara yelken açarak hızla sona doğru yaklaşmaya yüz tutmuştur. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, yazan Hammer, cilt 44, baskı 1972, tercüme Zuhuri Danışman, sayfa 202, 203, 204, 205. Vaziyeti öğrenen İmparator Emanuel ise adeta küplere binmiş böylesi bir oyuna nasıl geldiğini hayıflanarak söylenip durmaktaydı. Lakin bu hususta bu derece kızmak, bu derece hayıflanmak lüzumsuzdu. Çünkü bunun aksi olsaydı tek kelimeyle eşyanın tabiatına aykırı sayılırdı. Zira bir hırslı taht sevdalısı ile yine bir hırslı entrikacının oynadıkları satrançla şahmat diyebilen şehzade olmuştu. Evet, hemen hepsi bundan ibaretti. Yani her ikisi de hak, hukuk ve sözünün eri olmak gibi harslardan dem vurabilecek kişiliklere sahip değillerdi. Vaziyet aslında şuydu. İmparator şehzadeden çok şey istemiş ve o dönemde hiçbir dayanağı olmayan şehzade de her ne istenmiş ise yok dememiş ve bir an önce azat olabilmek gayesiyle hareket etmişti. Dahası kendisini son derece alçaltabilecek bir anlaşmaya imza basarken kısa zamanda böylesine büyük başarılar elde edebileceğini hiç mi hiç aklının köşesinden dahi geçirmemişti. Ve bu sebeple kendisine her ne madde sunulmuş ise hiç tereddüt etmeden imzayı basmış, zul denebilecek derecede alçaltan şartlara dahi imza basmaktan çekinmemişti. İmparator Emmanuel daha sonra sakinleştiğinde yeni bir plan hazırlayıp onu uygulamaya geçti. Bu plana göre 2. Murat Han ile yeniden müzakereye girişecek ve yeni bir anlaşma ile iki biraderinin vasiliğini elde etmeye çalışacaktı. İmparator böyle bir planı tatbik sahasına koymaya hazırlanırken, diğer taraftan padişah 2. Murat Han vezirlerinden İbrahim Paşa'yı imparatora göndererek Asi Mustafa'ya karşı yardım etmesini istedi. Yani imparatorun aradığı fırsat kendiliğinden ayağına gelmiş oluyordu. Ve imparator bu durumdan istifade, isteklerini şart koşmaya başlayıp padişahın biraderlerini vasiyeti altına alma isteğini yeniledi. Ne var ki 2. Murat Han imparator gibi akıl fukarası değildi ve imparatorun isteklerini kesin olarak reddedince müzakereler kesilmiş ve bu meyanda padişah Fosse Cenevizliler ile ittifak yapmış ve böylece imparator ile ikinci bir görüşme ihtimali de kesinlikle suya düşmüştü.